İki herifi gemiye aldığımız yer. Hangi iki herif? Gemiye aldığımız iki herif. Ha, evet, dedi Zafot. Şu iki herif. Onları ZZ9 çoğul Z alfa bölgesinden aldık. Dedi Zafot, gözlerini kırpıştırdı. Bu sana bir şey ifade ediyor mu? Diye sessizce sordu Trillian. Dedi Zafot. ZZ9 çoğul Z alfa. ZZ9 çoğul Z alfa. Evet, dedi Trillian. Z ne anlama geliyor? Dedi Zafot. Hangi Z? Trillian'ın Zafot'la ilişkisinde yaşadığı temel zorluklardan biri, onun sırf insanları hazırlıksız yakalamak için mi aptal numarası yaptığını, yoksa düşünme zahmetine katlanamadığı ve başka birinin onun yerine düşünmesini istediği için mi aptal numarası yaptığını, olup bitenleri gerçekten anlamadığını saklamak için mi olağanüstü aptal numarası yaptığını, yoksa gerçekten mi aptal olduğunu ayırt etmeyi öğrenmekti. Adam şaşırtıcı derecede zeki olmasıyla ünlüydü. Ama her zaman değil. Ki tıpkı şimdi olduğu gibi bu besbelli onu endişelendiriyordu. Zafot insanların kendisini küçümsemesi yerine şaşırmalarını yeğlerdi. Bu düşünce Trillian'a her şeyden daha da aptalca geliyordu. Ama artık bu konuda tartışmaya zahmet etmiyordu. İç çekti ve durumu Zafot için basitleştirmek adına Zafod'un bunu istememesinin nedeni her ne olursa olsun, sert bir dokunuşla görüntü ekranına bir yıldız haritası getirdi. İşte, diye işaret etti Trillian. Tam burada. Ha, evet, dedi Zafod. Yani? Yani ne? Trillian'ın kafasının içindeki bölümler kafasının içindeki diğer bölümlere haykırdılar. Burası beni gemiye aldığın bölge, dedi kız çok sakin bir şekilde. Zafot önce kıza, sonra tekrar ekrana baktı. Hey, evet, dedi. Bu müthiş. Dosdoğru at başlı Nebula'nın içine girmiş olmalıydık. Nasıl oldu da oraya gittik? Demek istediğim orası çok uzak. Kız bunları duymazlıktan geldi. İhtimalsizlik motoru, dedi sabırlı bir şekilde. Bunu bana bizzat sen açıklamıştın. Evrendeki her noktadan geçiyoruz. Bunu biliyorsun. Evet, ama bu müthiş bir tesadüf, değil mi? Evet. Tam o noktadan birilerini almak. Evrende seçilebilecek bunca yer varken bu gerçekten de çok. Bunu hesaplamak istiyorum. Bilgisayar. Geminin her bir zerresine hakim ve nüfuz etmiş Sirius sibernetik gemi bilgisayarı açılıp iletişim durumuna geçti. Selam millet, dedi bilgisayar canlı bir sesle ve eş zamanlı olarak da yalnızca kayıt tutulması amacıyla minik bir kağıt şeridi çıkardı. Of tanrım, dedi Zafod. Bu bilgisayarla çok uzun süre çalışmamıştı. Ama ondan nefret etmeyi çoktan öğrenmişti. Bilgisayar sanki deterjan satıyormuş gibi küstah ve neşeli bir sesle devam etti. Bilmenizi isterim ki sorununuz her neyse onu çözmenize yardım etmek için buradayım. Evet, evet, dedi Zafod. Bak, yalnızca bir parça kağıt kullanacağım sanırım. Elbette, dedi bilgisayar. Aynı anda mesajını bir çöp kutusuna gönderirken. Anlıyorum. Eğer isterseniz kes sesini, dedi Zafod. Bir kalem kaptı ve konsolun başına Trillian'ın yanına oturdu. Tamam, dedi bilgisayar. İncinmiş bir ses tonuyla ve konuşma kanalını kapattı. Zafod ve Trillian ihtimalsizlik uçuş rotası tarayıcısının sessizce önlerindeki ekrana gönderdiği rakamları dikkatle okudular. Olaya onların açısından bakarsak, dedi Zafod, kurtulmalarının ne kadar ihtimalsiz olduğunu hesaplayabilir miyiz? Evet, bu bir sabit, dedi Trillian. 2 üzeri 276.709'a 1. O iki herif çok, çok şanslı. Evet, ama gemi onları aldığında bizim yapmakta olduğumuz şeye kıyasla... Trillian gerekli tuşlara bastı ve ekranda 2 üzeri sonsuzluk eksi 1'e 1, yalnızca ihtimalsizlik fiziğinde geleneksel bir anlam taşıyan irrasyonel sayı göründü. Bu bir hayli düşük, diye devam etti Zafod, hafif bir ıslık çalarak. Evet, diye onayladı Trillian ve kafası karışmış bir halde ona baktı. Bu açıklanması gereken büyük bir ihtimalsizlik boşluğu. Eğer işlem yüksek bir toplam verecekse, bilançoda ihtimalsizliği oldukça yüksek bir şey çıkmalı. Zafod kağıda birkaç toplama işlemi çiziktirdi, bunları karaladı ve kalemi fırlatıp attı. Elinin körü, hesaplayamıyorum. Yani, Zafod sinirle iki kafasını birbirine vurup dişlerini gıcırdattı. Tamam, bilgisayar. Ses devreleri yeniden canlandı. Hey, merhaba millet, dedi. Kağıt şeridi, kağıt şeridi. Tek yapmak istediğim gününüzü daha güzel kılmak. Daha da güzel, daha güzel. Öyle mi? Tamam, çeneni kapa da benim için bir şey hesapla. Elbette, diye tıkırdadı bilgisayar. Bir ihtimal tahmini istiyorsunuz ve bunun dayanağı... İhtimalsizlik verilerini istiyoruz, evet. Tamam, diye devam etti bilgisayar. İşte küçük ve ilginç bir fikir. Çoğu kişinin yaşamının telefon numaraları tarafından yönetildiğini biliyor muydunuz? Zafod'un yüzlerinin birinde beliren acı dolu ifade öbür yüzüne geçti. Sen kafayı mı üşüttün? Hayır, ama size şunu anlattığım zaman siz üşüteceksiniz. Trillian'ın nefesi kesildi. İhtimalsizlik uçuş rotası ekranındaki tuşlara çabuk çabuk bastı. Telefon numarası mı? Dedi. Sayılar ekranda hızla hareket etti. Bilgisayar nazikçe duraksadı ve sonra devam etti. Biraz önce söylemek üzere olduğum şey şu ki... Hiç zahmet etme, dedi Trillian. Ne? Neler oluyor? Dedi Zafod. Bilmiyorum, dedi Trillian. Ama o yabancılar, o sefil robotla birlikte buraya geliyor. Bölüm 13. Koridorda ağır adımlarla yürüyen Marvin hala inliyordu. Ayrıca sonra sol tarafımdaki bütün diyotlarda korkunç bir ağrı da var elbette. Ya, dedi yanında yürüyen Arthur endişeyle. Gerçekten mi? Öyle işte, dedi Marvin. Bu parçaları yenileriyle değiştirmelerini istedim ama hiç kimsenin umrunda bile değil. Anlayabiliyorum. Ford'dan belli belirsiz bir ıslık sesi ve mırıltılar geliyordu. Vay vay vay diyordu sürekli kendi kendine. Zafod Biblebrox. Marvin birdenbire durdu ve elini havaya kaldırdı. Şimdi ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Hayır. Ne oldu? Dedi hiçbir şey bilmek istemeyen Arthur. O kapılardan birine daha geldik. Koridorun yanında kayarak açılan kapılardan biri vardı. Marvin kuşkulu gözlerle kapıyı süzdü. Giriyor muyuz? Giriyor muyuz? Diyerek onu taklit etti Marvin. Evet, köprünün girişi bu. Bana da sizi köprüye getirmem söylenmişti. Bugün alacağım en zorlu zihinsel kapasite gerektiren emir bu olursa hiç şaşırmam. Avına sezdirmeden yaklaşan bir avcı gibi yavaş yavaş kapıya doğru büyük bir nefretle ilerledi. Kapı birden kayarak açıldı. Teşekkür ederim, dedi kapı. Basit bir kapıyı bu kadar çok mutlu ettiğiniz için. Marvin'in göğsünün derinliklerindeki dişliler gıcırdadı. Komik, dedi cenaze törenlerine çok uygun bir sesle. Tam hayat daha kötü olamaz derken birden her şey nasıl da daha kötüye gidiyor. Birbirlerine bakıp omuzlarını silken Ford ve Arthur'u geride bırakıp kendini kapıdan içeri attı. İçeriden Marvin'in sesini tekrar duydular. Sanırım artık yabancıları görmek istersiniz, diyordu. Şimdi bir köşede oturup paslanmamı mı istiyorsunuz? Yoksa ayakta dikilirken aniden yere düşüp parçalanmamı mı? Tamam. Onları içeri alır mısın Marvin? Dedi başka bir ses. Arthur Ford'a baktı ve onun güldüğünü gördüğünde şaşırıp kaldı. Ne? Şşş, dedi Ford. Hadi içeri. Kapıdan geçip köprüye adım attı. Arthur gergin bir halde onu izledi ve içeride koltuğuna iyice yayılmış, ayaklarını bir kontrol konsolunun üzerine uzatmış, sol eliyle sağ kafasındaki dişleri karıştıran bir adam gördüğünde fazlasıyla afalladı. Sağ kafa bütün dikkatini bu işe vermiş görünüyordu. Ama sol yüzde kocaman, rahat ve kayıtsız bir sırıtış vardı. Arthur'un gördüğüne inanamadığı şeylerin sayısı oldukça fazlaydı. Bir süre ağzı açık öylece kala kaldı. Tuhaf adam Ford'a tembelce el salladı ve korkunç yapmacık bir kayıtsızlıkla konuştu. ''Ford, selam, nasılsın? Gemime atlayabildiğine sevindim.'' Ford kayıtsızlıkta ondan geri kalacak gibi değildi. Zafot, dedi sözcüğü uzatarak. Seni görmek harika. İyi görünüyorsun. Fazladan bir kol sana yakışmış. Çaldığın gemi de güzelmiş. Arthur'un Ford'a hayretle bakan gözleri az kalsın yuvalarından fırlayacaktı. Bu adamı tanıyor musun yani? Dedi. Parmağını Zafot'a doğru çılgın gibi sallayarak. ''Onu tanımak mı?'' dedi Ford bağırarak. ''O!'' birden duraksadı ve tanıştırma faslına önce Arthur'dan başlamaya karar verdi. ''Şey, Zafot, bu benim arkadaşım Arthur Dent,'' dedi. ''Gezegeni havaya uçtuğunda onu kurtardım.'' ''Evet, hiç şüphem yok,'' dedi Zafot. ''Selam Arthur, hayatta kalabildiğine sevindim.'' Sağ taraftaki başı ilgisiz bir ifadeyle ona dönüp, selam, dedi ve dişlerini kurcalamaya devam etti. Ford konuşmasına devam etti. Arthur, dedi. Bu da benim üvey kuzenim Zafot B. Daha önce tanışmıştık, dedi Arthur sertçe. Sağdaki en hızlı şeritte giderken birkaç döküntü otomobili hiç yorulmadan geçip kendinizden hoşnut bir şekilde ilerlemektesinizdir ve tam o sırada vitesi 4'ten 3'e düşüreceğinize kazara 1'e düşürüp motorunuzun kaportadan dışarı fırlamasına yol açar ve oldukça berbat bir duruma düşersiniz. Böyle bir durum bütün özgüvenimizi alıp götürür ve havanızı söndürür. Tıpkı Arthur'un sözlerinin Ford Prefect'e yaptığı gibi. Ne? Dedi. Daha önce tanıştığımızı söyledim. Zafot beceriksiz bir şaşkınlık ifadesi takındı ve damaklarından birini şaklattı. Hey, tanışmış mıydık? Ford gözlerinde çakan öfke şimşekleriyle Arthur'a döndü. Kendini tam eve dönmüş hissederken galaksi meseleleri hakkında Ilford kökenli bir sivrisineğin Pekin hakkında sahip olduğu kadar bilgisi olan bu cahil ve ilkel adamı peşine taktığı için ani bir pişmanlık duymaya başlamıştı. ''Daha önce tanıştık da ne demek?'' diye sordu. ''Bu Beetlejuice 5'ten Zafod B. Blaprox. Crydon'dan kahrolası Martin Smith değil.'' ''Umurumda bile değil.'' dedi Arthur soğuk bir sesle. ''Biz tanıştık. Değil mi Zafod B. Blaprox? Yoksa fil mi demeliyim?'' ''Ne?'' diye bağırdı Ford. ''Bana hatırlatman gerekecek.'' dedi Zafod. Canlı türleri konusunda hafızam berbattır. Bir partideydik, diye devam etti Arthur. Öyle mi? Bak ondan şüphe ederim, dedi Zafod. Sakin ol Arthur, tamam mı? Dedi Ford, emredercesine. Arthur vazgeçmiyordu. 6 ay önceki bir parti, yerkürede, İngiltere'de. Zafod dudaklarını sıkıca birbirine bastırıp gülümseyerek, hatırlamıyorum anlamında kafasını salladı. Londra, diye üsteledi Arthur. Islington. Ha, dedi Zafod yüzünde bir suçluluk ifadesiyle. Şu parti. Bu Ford için hiç de adil değildi. Bir Arthur'a, bir Zafod'a bakıyordu. Ne? Dedi Zafod'a. Senin de o küçük sefil gezegende bulunduğunu söylemek istemiyorsun değil mi? ''Hayır, tabii ki bulunmadım.'' dedi Zafod güvenle. ''Şey, kısa bir süreliğine uğramış olabilirim, bilirsin, yolumun üzerindeyken.'' Ama 15 yıl boyunca oraya saplanıp kaldım ben. İyi ama ben bunu bilmiyordum ki, öyle değil mi? Ne arıyordun orada? Etrafa bakınıyordum işte, bilirsin. Davet edilmediği bir partiye geldi, dedi Arthur öfkeyle titreyerek. Bir kıyafet balosuydu. Başka ne olabilirdi? Dedi Ford. Bu partide, diye inatla devam etti Arthur. Bir kız vardı, her neyse. Artık bunun bir önemi yok. Oralar tamamen toz duman içinde yok olup gitti zaten. Şu kahrolası gezegen için surat asmayı bırak, dedi Ford. Kimdi şu hanım? Şey, kızın biri işte. Pekala, tamam. Kızla işler pek iyi gitmiyordu. Bütün akşam uğraşıp durmuştum. Kahretsin, kız çetin cevizdi. Güzel ve çekiciydi. İnsanı mahvedebilecek kadar zekiydi. Biraz da olsa ilgisini çekmeyi başarmıştım. Ve tam konuşmaya girişmiş, hedefe doğru ilerlemekteydim ki senin dostun lafa girip ''Hey bebek, bu herif seni sıkıyor mu? Onun yerine neden benimle konuşmuyorsun? Ben başka bir gezegendenim.'' dedi. Kızı ondan sonra bir daha görmedim. ''Zaffod!'' dedi Ford sesini yükselterek. ''Evet.'' dedi Arthur ona ters ters bakıp kendisini bir salak gibi hissetmemeye çalışarak. O zaman yalnızca iki kolu ve tek kafası vardı. Adının da Phil olduğunu söylemişti. Ama itiraf etmelisin ki gerçekten başka bir gezegenden olduğu ortaya çıktı, dedi Trillian, köprünün diğer ucundan görüntüye girerek. Arthur'a tatlı tatlı gülümsedi ki bu gülümsemenin etkisi Arthur'un üzerine bir ton tuğla yığmış gibiydi sanki. Sonra kız dikkatini yeniden geminin kontrollerine verdi. Birkaç saniyelik sessizliğin ardından Arthur'un beynindeki karmaşanın içinden birkaç sözcük dışarı çıktı. ''Tricia Macmillan'' dedi. ''Burada ne işin var?'' ''Seninkiyle aynı'' diye yanıtladı kız. ''Otostop çektim. Bir matematik ve bir de astrofizik diplomasıyla başka ne yapabilirdim ki zaten? Ya bunu seçecektim?'' Ya da pazartesileri dağıtılan işsizlik maaşı kuyruğunu. Sonsuzluk eksi bir, diye tıkırdadı bilgisayar. İhtimalsizlik toplamı tamamlandı. Zaffod önce çevresine, sonra Ford'a, Arthur'a ve en son Trillian'a baktı. Trillian, dedi. Böyle şeyler ihtimalsizlik motorunu her kullanışımızda olacak mı? Korkarım ki büyük bir ihtimalle, dedi kız. Bölüm 14. Altın Kalp artık bilindik foton motorunu kullanarak uzayın karanlığında sessizce yol alıyordu. Onları bir araya getirenin kendi iradeleri ya da basit bir rastlantı olmadığını, bir arada olmalarının nedeninin fiziğin garip bir sapması olduğunu bilmek, dört kişiden oluşan mürettebatı bir hayli huzursuz ediyordu. Sanki kişilerin arasındaki ilişkiler de atom ve moleküller arasındaki ilişkileri belirleyen kurallardan etkileniyordu. Geminin yapay gecesi çöktüğünde her biri minnettar bir şekilde ayrı kameralara çekilip düşüncelerine mantıklı açıklamalar getirmeye çalıştılar. Trillian uyuyamamıştı. Bir kanepeye oturup gözlerini yer küreyle arasındaki son ve tek bağlantıyı barındıran küçük kafese dikti. Kafeste Zaffod'un itirazlarına rağmen yanına aldığı iki beyaz fare vardı. Gezegenini bir daha görmeyi hiç beklememişti. Ama gezegenin yok edildiği haberine verdiği olumsuz tepki onu rahatsız etmişti. Bu ona uzak ve gerçek dışı gelmişti. Bu konuda hiçbir şey düşünemiyordu. Farelerin kafeste bir oraya bir buraya seyirtişlerini, küçük plastik çarklarının içinde çılgın gibi koşturuşlarını seyretmeye daldı. Birden silkindi ve geminin boşlukta ilerleyişini haritaya döken minik pırıltılar ve rakamları seyretmek üzere köprüye gitti. Düşünmemeye çalıştığı şeyin ne olduğunu keşke bilebilseydi. Zaffod uyuyamamıştı. O da düşünmemeye çalıştığı şeyin ne olduğunu bilmeyi isterdi. Kendini bildi bileli tam olarak ifade edemediği ve içini kemiren bir orada olmama hissinden çok çekmişti. Genelde bu düşünceyi bir kenara koyup bu konuda endişelenmemeyi başarabiliyordu Ama bu his Ford Prefect ve Arthur Dent'in ani ve açıklanamaz gelişleriyle yeniden uyanmıştı. Bu olay bir şekilde onun göremediği bir düzene uyuyordu. Ford uyuyamamıştı. Tekrar yollara düşmenin heyecanıyla doluydu. 15 yıllık fiili hapis hayatı tam da umudunu kaybetmek üzereyken bitmişti. Bir süreliğine Zafod'la takılmak fazlasıyla eğlence vaat ediyordu. Ama yine de üvey kuzeninde tam olarak saptayamadığı bir tuhaflık seziyordu. Galaksi başkanı olması açıkçası çok şaşırtıcıydı. Görevinden ayrılma biçimi de öyle. Bunun arkasında bir neden var mıydı? Bunu Zafod'a sormasının anlamı yoktu. Çünkü bugüne dek yaptığı herhangi bir şeyin bir nedeni varmış gibi davranmamış ve anlaşılmazlığı bir sanat biçimine dönüştürmüştü. Yaşamdaki her şeye olağan dışı bir deha ve saf bir beceriksizliğin karışımıyla saldırırdı. Hangisinin hangisi olduğunu anlamak genellikle çok zordu. Arthur uyuyordu. Korkunç bir şekilde yorgundu. Zafod'un kapısı hafifçe vuruldu. Kapı kayarak açıldı. Zafod. Evet. Arkadan vuran oval biçimli aydınlıkta Trillian'ın silüeti seçilebiliyordu. Sanırım aradığın şeyi az önce bulduk. Hey, sahi mi? Ford uyumaya çalışmaktan vazgeçti. Kamerasının bir köşesinde küçük bir bilgisayar ekranı ve bir klavye vardı. Bir süre bilgisayarın başında oturdu ve rehbere vagonlar konusunda yeni bir madde yazmak için uğraştı. Ama yeterince nefret dolu bir şey düşünemediği için bundan da vazgeçti. Üstüne bir giysi geçirerek köprüye doğru uzanan bir yürüyüşe çıktı. İçeri girdiğinde aletlerin üzerine heyecanlı bir şekilde eğilmiş iki kişiyi görüp şaşırdı. ''Gördün mü? Gemi yörüngeye girmek üzere.'' diyordu Trillian. ''Orada bir gezegen var. Hem de tam tahmin ettiğin koordinatlarda.'' Bir ses duyan Zafod dönüp baktı. ''Ford!'' diye tısladı. ''Hey, gel de şuna bir bak.'' Ford gidip baktı. Ekranda yanıp sönen bir dizi rakam vardı. ''Bu galaktik koordinatları tanıdın mı?'' dedi Zafod. ''Hayır. Sana bir ipucu vereceğim. Bilgisayar.'' ''Ne haber koçlar?'' dedi bilgisayar büyük bir hevesle. ''İyice sosyalleşiyoruz değil mi?'' ''Kapa çeneni!'' dedi Zafod. ''Bize ekranları göster.'' Köprü ışıkları loşlaştı. Konsolların üzerinde oynaşan ışık noktacıkları dış monitörlere bakan dört çift göze yansıdı. Ekranların hepsi karanlıktı ve hiçbir şey yoktu. ''Bunu tanıdın mı?'' diye sordu Zafod. Ford kaşlarını çattı. ''Şey, hayır.'' dedi. ''Ne görüyorsun?'' ''Hiçbir şey.'' ''Tanıdın mı?'' ''Neden bahsediyorsun sen?'' ''At başlı Nebula'nın içindeyiz.'' Tamamen karanlık, uçsuz bucaksız bir bulut. Bunu kapkara bir ekrana bakarak mı anlamamı bekliyordun? Galakside karanlık bir ekran görebileceğin tek yer bir karanlık nebulanın içidir. Aman ne iyi. Zafod bir kahkaha attı. Bir şeyler yüzünden çok ve neredeyse çocuk gibi heyecanlandı, açıktı. Hey, bu gerçekten müthiş, çok, çok iyi. ''Bir toz bulutunun içine saplanmanın nesi bu kadar harika?'' dedi Ford. ''Burada ne bulmayı düşünürdün?'' diye ısrar etti Zafod. ''Hiçbir şey. Yıldızlar? Gezegenler?'' ''Hayır. Bilgisayar!'' diye bağırdı Zafod. ''Görüş açını 180 derece çevir ve sakın konuşma.'' Bir an için hiçbir şey olmuyormuş gibi göründü. Sonra dev ekranın kenarında bir parlaklık belirdi. Küçük bir tabak büyüklüğünde kıpkırmızı bir yıldız ekranda kaydı. Hemen ardından bir tane daha kaydı. İkili bir sistem. Sonra görüntünün köşesini uçsuz bucaksız bir hilal ikiye böldü. Zifiri karanlığın içinde yavaş yavaş kaybolan kırmızı bir pırıltı, gezegenin geceyi yaşayan kısmı. ''İşte buldum onu!'' diye haykırdı Zafod, konsola bir yumruk indirerek. ''Buldum onu!'' Ford şaşkınlıkla ekrana baktı. ''Nedir bu?'' dedi. Bu, dedi Zafod, şimdiye dek var olan en ihtimal dışı gezegen. Bölüm 15. Otostopçunun galaksi rehberinden alıntı. Sayfa 634.784. Bölüm 5A. Madde Magretia. Kadim zamanların sisli geçmişinde kalan eski galaktik imparatorluğun harika ve görkemli günlerinde yaşam, vahşi, bereketli ve çoğunlukla vergiden muaftı. Güçlü yıldız gemileri galaktik uzayın en uzak köşelerinde macera ve ödüller arayarak egzotik güneşlerin arasında ilerliyorlardı. O günlerde yürekler cesur, tehlikeler büyüktü. Erkekler gerçek erkek, kadınlar gerçek kadındı. Ve Alfa Centauri'li küçük tüylü yaratıklar, gerçek Alfa Centauri'li küçük tüylü yaratıklardı. Hepsi de bilinmeyen tehlikelerin karşısına cesurca dikilmeye, fevkalade işler yapmaya, daha önce kimsenin nitelemediği sıfatlarla nitelenen eylemler gerçekleştirmeye cüret ettiler. İmparatorluk işte böyle dövülüp şekillendi. Elbette pek çok kişi aşırı zengin oldu. Ama bu son derece doğaldı ve bunun utanılacak bir yanı yoktu. Çünkü kimse, en azından sözünü etmeye değecek bir kimse, gerçekten fakir sayılmazdı. Çok zengin ve başarılı bütün tüccarların yaşamları kaçınılmaz bir şekilde öylesine sıkıcı ve tek düze bir hale geldi ki, bunun yerleştikleri gezegenin hatası olduğunu düşünmeye başladılar. Hiçbiri onları tam anlamıyla tatmin etmiyordu. Ya iklim öğleden sonranın son bölümünde uygun değildi ya da günün uzunluğu yarım saat fazla veya denizin rengi pembenin tamamen yanlış bir tonuydu. Böylece yeni ve şaşkınlık verici bir uzmanlık endüstrisi için gereken koşullar yaratıldı. Ismarlama lüks gezegen inşası. Bu endüstrinin merkezi, hiperuzay mühendislerinin uzayın beyaz derinliklerinden emdikleri maddeleri, rüya gezegenleri halinde biçimlendirdikleri Magretia gezegeniydi. Altın gezegenler, platin gezegenler, üzerinde pek çok deprem yaşanan yumuşak kauçuk gezegenler. Hepsi galaksinin en zengin kişilerinin doğal olarak bekledikleri ulaşılması güç, titiz standartlara ulaşmak adına özene bözene yapılmıştı. Ama bu girişim öylesine başarılı oldu ki, kısa süre içinde Magreti gelmiş geçmiş en zengin gezegen oluverdi ve galaksinin geri kalanı sefil bir yoksulluğa boyun eğdi. Bu nedenle sistem çöktü, imparatorluk yıkıldı. 1 milyar aç gezegenin üzerine uzun ve kasvetli bir sessizlik çöktü. Sessizliği bozan tek şey geceler boyunca planlanmış bir politik ekonominin önemi üzerine kibirli bilimsel incelemeler yazan aydınların kalem gıcırtılarıydı. Magreti da yok olmuştu ve anısı kısa sürede silik bir efsaneye dönüştü. Bu aydınlanmış günlerde kimse bu konunun tek bir kelimesine bile inanmıyor elbette. Bölüm 16. Arthur bir tartışma sesiyle uyandı ve köprüye gitti. Ford kollarını sağa sola sallayıp duruyordu. ''Sen çıldırmışsın Zafod!'' diyordu. ''Magretia bir efsane. Bir peri masalıdır. Çocuklarının büyüyünce ekonomist olmasını isteyen anne babalar geceleri onlara bu öyküyü anlatır. O bir...'' ''Ve şu anda biz de bu efsanenin yörüngesine girmek üzereyiz.'' diye diretti Zafod. ''Dinle beni. Kişisel olarak neyin yörüngesinde olduğunu bilemem.'' dedi Ford. ''Ama bu gemi...'' ''Bilgisayar!'' diye bağırdı Zafod. ''Yo, hayır.'' ''Selam millet. Ben gemi bilgisayarınız Eddie ve kendimi gerçekten harika hissediyorum. Çocuklar, çalıştırmak istediğiniz bütün programları büyük bir zevkle çalıştıracağıma eminim.'' Arthur meraklı gözlerle Trillian'a baktı. Kız ona içeri gelmesini ama ses çıkarmamasını işaret etti. ''Bilgisayar!'' dedi Zafod. ''Bize şu anki yörüngemizin adını tekrar söyle.'' ''Büyük bir zevkle ahbap.'' diye mırıldandı bilgisayar. ''Şu anda efsanevi gezegen Magretia'nın yörüngesinde 500 kilometre yükseklikte seyrediyoruz.'' ''Bu hiçbir şeyi kanıtlamaz.'' dedi Ford. Kendi adıma konuşayım. O bilgisayarın kilomu bile doğru söyleyeceğine güvenmem ben. Elbette kilonuzu söyleyebilirim, dedi bilgisayar. Hevesli bir sesle ve daha fazla yazılı kağıt çıkarmaya başladı. Eğer bir yararı olacaksa 10 ondalık basamağa kadar kişilik sorunlarınızı bile çözebilirim. Trillian araya girdi. Zaphod, dedi. Gezegenin adı her neyse gündüz tarafına geçmemiz an meselesi. Hey, ne demek adı her neyse? Gezegen tahmin ettiğim yerde, öyle değil mi? Evet, orada bir gezegen olduğunu biliyorum. Kimseyle tartışmıyorum. Ben yalnızca herhangi başka bir soğuk kaya yığınından ayırt edemeyeceğimi söylüyorum. Eğer merak ediyorsan, gün ağarmak üzere. Tamam, tamam, diye homurdandı Zaphod. En azından gözlerimiz bayram etsin. Bilgisayar! Selam millet, sizin için yap... Çeneni kapa ve bize gezegeni tekrar göster. Ekranları bir kez daha karanlık ve hiçbir özelliği olmayan bir kütlenin görüntüsü kapladı. Gezegen aşağılarında dönüyordu. Bir süre sessizce izlediler ama Zaphod'un heyecandan içi içine sığmıyordu. ''Şu anda gece tarafının üzerinden geçiyoruz.'' dedi kısık bir sesle. ''Gezegenin yüzeyi şu anda 500 kilometre altımızda.'' diye devam etti. Çok önemli bir an olması gerektiğini düşündüğü bu anın diğerleri üzerinde de özel bir etki bırakmasını sağlamaya çalışıyordu. Magretia. Fort'un şüpheli tutumu gururunu kırmış ve onu kışkırtmıştı. Magretia. Birkaç saniye içinde, diye devam etti sözlerine. Göreceğiz, işte. Ve o an gelmişti. En deneyimli yıldız serserisi bile uzaydan izlenen bir gün doğuşu karşısında ürpermeden edemezdi. Ama iki güneşli bir sistemdeki gün doğuşu galaksinin harikalarından biriydi. Aniden parlayan kör edici bir ışık noktası zifiri karanlığa bıçak gibi saplandı. Hafif açılarla yavaş yavaş yukarı tırmandı ve yanlamasına yayılarak hilal şeklinde incecik bir bıçağa dönüştü. Saniyeler içinde ışık kazanlarına benzeyen iki güneş göründü ve kapkara ufuk çizgisini beyaz bir ateşle dağladı. Altlarındaki ince atmosferi renkli ışın sütunları delip geçti. Şafak alevleri, diye fısıldadı Zaphod. İkiz güneşler Solianis ve Ram. Ya da her neyse, dedi Ford sessizce. Solianis ve Ram. Güneşler uzayın zifiri karanlığında alev alev yanarken, köprüde belli belirsiz, ürkütücü bir melodi duyuldu. İnsanlardan fazlasıyla nefret eden Marvin, alaycı sesiyle bir şarkı mırıldanıyordu. Ford önlerindeki ışık gösterisini gözünü bile kırpmadan izlerken içi heyecanla yanıyordu. Ama bu yalnızca yeni ve garip bir gezegen görmenin heyecanıydı. Gördüğü şey tek başına yeterince güzeldi. Zaphod'un etkilenmek için manzaraya saçma fanteziler katmaya çalışması biraz canını sıkmıştı. Bütün bu Magretia saçmalığı çocukçaydı. İşin içinde periler olduğuna inanmadan da bir bahçenin güzel olduğunu göremez miydi insan? Bütün bu Magretia meselesi Arthur'a hepten saçma geliyordu. Trillian'a yaklaşıp ona neler olup bittiğini sordu. Zaphod'un bana anlattığı kadarını biliyorum, dedi kız fısıldayarak. Anlaşılan Magretia kimsenin ciddiye almadığı çok eski bir efsane. Ama bu efsaneye göre Magretialılar gezegeni imal ediyorlar. Arthur ekranlara bakıp gözlerini kırpıştırdı ve önemli bir şeyi kaçırıyormuş hissine kapıldı. Birden bunun ne olduğunu fark etti. ''Bu uzay gemisinde çay var mı?'' diye sordu. Altın kalp yörüngesinde hızla ilerlerken aşağıdaki gezegen iyice gözler önüne seriliyordu. Güneşler şimdi karanlık göğün tepesinde duruyordu ve şafağın havai fişek gösterisi sona ermişti. Gezegenin yüzeyi bildik gün ışığında soğuk ve kasvetli görünüyordu. Gri ve tozlu bir şeydi. Üzerinde yalnızca belli belirsiz çizgiler vardı. bir mezar kadar kıpırtısız ve soğuk görünüyordu. Arada bir uzaktaki ufuk çizgisinde bir şeyler vaat eden hatlar beliriyordu. Dar ve derin koyaklar, belki dağlar, hatta belki de kentler olabilirdi bunlar. Ama yaklaştıkça çizgiler yumuşuyor, belirsizleşip görünmez oluyor ve ortaya hiçbir şey çıkmıyordu. Gezegenin yüzeyi zamanla ve yüzyıllar boyunca üzerinde sürünmüş cansız ve durgun havanın ağır hareketleriyle bulanıklaşmıştı. Altlarından akan gri manzarayı seyreden Ford'un içine bir şüphe düştü. Zamanın uçsuz bucaksızlığı onu endişelendiriyor, canlı bir varlıkmış gibi hissettiriyordu kendini. Boğazını temizledi. Pekala, varsayalım ki... Varsaymaya gerek yok, zaten öyle, dedi Zafod. Hayır değil, diye devam etti Ford. Ama onunla ne yapmayı istiyorsun? Orada hiçbir şey yok. Yüzeyde yok, dedi Zafod. Pekala, diyelim ki gezegende bir şey var. Buraya sırf endüstriyel arkeoloji amacıyla gelmediğini anladım. Neyin peşindesin? Zafod kafalarından birini diğer tarafa çevirdi. İlkinin neye baktığını görmek için öteki de döndü. Ama orada pek bir şey olmadığını gördü. Pekala, dedi Zafod, havalı havalı. Kısmen merak, kısmen de macera heyecanı. Ama sanırım en çok da şöhret ve para peşindeyim. Ford ona sert bir bakış fırlattı. Zafod'un niçin burada olduğuna dair en ufak fikri bile olmadığı şeklinde güçlü bir izlenime kapılmıştı. Biliyor musunuz, ben bu gezegenin görüntüsünden hiç hoşlanmadım, dedi Trillian ürpertiyle. Şey, hiç aldırma, dedi Zafod. Eski Galaktik İmparatorluğun servetinin yarısının aşağıda bir yerlerde saklandığını düşünürsek, neden süslü görünmeyi göze alamayacağını anlayabiliriz. Saçmalık, diye düşündü Ford. Burasının çoktan yitip gitmiş kadim bir uygarlığın yurdu olduğunu, hatta buna benzer bir sürü imkansız şeyi varsaysalar bile, uçsuz bucaksız hazinelerin hala anlam taşıyan bir şekilde burada saklı olmasının hiç yolu yoktu. Omuzlarını silkti. Bence burası yalnızca ölü bir gezegen, dedi. Gerilim beni hasta ediyor, dedi Arthur. Sabırsız bir ses tonuyla. Günümüzde stres ve gerginlik galaksinin her yerinde rastlanabilen ciddi ve toplumsal sorunlar arasındadır. Ki bu durumun daha da kötüye gitmesini engellemek adına aşağıdaki gerçekler peşinen açıklanacaktır. Söz konusu gezegen gerçekten de efsanevi Magretia'dır. Kadim zamanlardan kalma bir otomatik savunma sistemi tarafından yakında gerçekleştirilecek olan ölümcül füze saldırısı yalnızca 3 kahve fincanı ve bir fare kafesinin kırılmasına, bir kişinin kolunun üst kısmının çürümesine ve bir saksı petunia ile masum bir ispermeçet balinasının ani ölümüne yol açacaktır. Merak unsurunu korumak gerektiği düşüncesiyle kimin kolunun üst kısmının çürüdüğü konusunda şimdilik bir açıklama yapılmayacak. Bu bilgi hiçbir önem taşımadığı için büyük bir rahatlıkla merak konusu yapılabilir. Bölüm 17. Güne oldukça keyifsiz bir başlangıç yapışının ardından Arthur'un zihni bir önceki gün yaşadığı ruhsal çöküntüden geriye kalan parçacıkları bir araya getirmeye başlıyordu. Bir besin matik makinesi buldu ve aygıtın verdiği bir plastik bardak dolusu neredeyse ama tam olarak değil, çaya hiç benzemeyen sıvıdan aldı. Makinenin çalışma biçimi çok ilginçti. İçecek düğmesine basıldığında makine, kişinin tat alma duyargalarını çok kısa bir süre içinde ve son derece ayrıntılı bir incelemeye tabi tutuyor, metabolizmasının spektroskobik analizini yapışının ardından neyin daha çok hoşuna gideceğini görmek için sinir sistemi kanallarından beynindeki tat merkezlerine minik deneysel sinyaller gönderiyordu. Ancak hiç kimse makinenin bunu tam olarak neden yaptığını bilmiyordu. Çünkü her zaman bir bardak dolusu neredeyse ama tam olarak değil, çaya hiç benzemeyen sıvıdan veriyordu. Besinmatik şikayet bölümü şimdilerde Sirius Tau yıldız sistemindeki ilk 3 gezegenin en önemli kara parçalarının tümünü kapsayan Sirius Sibernetik şirketi tarafından tasarlanıp üretilmişti. Arthur sıvıyı içti ve onu canlandırıcı buldu. Yine ekranlara baktı. Birkaç yüz kilometrelik kıraç griliğin daha gözlerinin önünden kayıp gidişini izledi. Bir süredir onu rahatsız eden bir soruyu sormak geldi aklına birdenbire. "Bu gezegen güvenli mi?" diye sordu. "5 milyon yıldır ölü," dedi Zafod. "Elbette ki güvenli. Şimdiye kadar hayaletler bile yerleşip çoluk çocuğa karışmıştır." Tam o anda ansızın köprüye garip ve beklenmedik bir ses yayıldı. Sanki uzaklarda coşkulu bir şölen marşı çalıyordu. Boşlukta çınlayan ince ve titrek marşı, onun kadar ince ve titrek bir sesin konuşması izledi. "Selamlar size," dedi ses. Ölü gezegenden biri onlarla konuşuyordu. "Bilgisayar!" diye bağırdı Zafod. "Selam millet." "Foton aşkına bu da ne?" "Ha, o mu? Bize yayın yapan 5 milyon yaşında bir band kaydı yalnızca." "Bir ne? Bir band kaydı mı?" "Şşş," dedi Ford. "Devam ediyor." Ses yaşlı, nazik, neredeyse büyüleyiciydi ama alttan alta su götürmez bir kötülük izi taşıyordu. "Bu kaydedilmiş bir duyurudur," dedi ses. "Korkarım ki şu anda hepimiz dışarıdayız." "Kadim Margetia'dan gelen bir ses," diye haykırdı Zafod. "Tamam, tamam," dedi Ford. "Ama üzüntüyle söylemem gerekiyor ki," diye devam etti ses. "Bütün gezegenimiz iş anlamında geçici olarak kapalıdır. Teşekkür ederiz. Sinyal sesinden sonra adınızı ve sizinle irtibat kurabileceğimiz bir gezegen adresi bırakabilirsiniz." Kısa bir sinyal sesi duyuldu, sonra sessizlik. "Bizi başlarından savmak istiyorlar," dedi Trillian sinirli bir sesle. "Ne yapacağız?" "Bu yalnızca bir band kaydı," dedi Zafod. "Yolumuza devam edeceğiz. Anladın mı bilgisayar?" "Anladım," dedi bilgisayar ve gemiyi daha da hızlandırdı. Beklediler. Bir iki saniye sonra coşkulu şölen marşının ardından ses tekrar duyuldu. "Sizi temin ederiz ki iş yerimiz yeniden çalışmaya başlar başlamaz, moda olan bütün dergilerde ve renkli eklerde duyurular yayınlayacağız. Bu şekilde müşterilerimiz bir kez daha çağdaş coğrafyadaki en iyiler arasından istediklerini seçme şansına kavuşacak." Sesteki kötülük tonu daha tehlikeli bir hal aldı. "Bu arada müşterilerimize nazik ilgileri için teşekkür ediyor ve onlardan ayrılmalarını rica ediyoruz. Derhal." Arthur başını çevirerek arkadaşlarının gergin yüzlerine göz attı. "Şey, sanırım gitsek iyi olacak, öyle değil mi?" diye önerdi. "Şşt," dedi Zafod. "Kesinlikle endişelenecek hiçbir şey yok." "O zaman neden herkes bu kadar gergin?" "Yalnızca dikkat kesilmiş durumdalar," diye bağırdı Zafod. "Bilgisayar, atmosfere doğru alçalmaya başla ve iniş için hazırlan." Bu kez coşkulu şölen marşı oldukça baştan savma çalındı ve ses belirgin bir şekilde soğuktu. "Gezegenimize gösterdiğiniz büyük ilginin," dedi ses. "Eksilmeden devam etmesi son derece mutluluk verici. Bu nedenle sizi temin etmek isteriz ki şu anda geminize yaklaşmakta olan güdümlü füzeler, aşırı istekli müşterilerimizin tümüne sunduğumuz özel hizmetin bir parçasıdır. Ve tam donanımlı nükleer başlıklar bu noktada elbette nazik bir ayrıntıdır. Gelecek yaşamlarınızda da müşterimiz olmanız dileğiyle. Teşekkürler." Ses kesildi. "Ah," dedi Trillian. "Hmm," dedi Arthur. Dedi Ford. "Bakın," dedi Zafod. "Şunu kafanıza sokacak mısınız? Bu yalnızca kaydedilmiş bir mesaj. Milyonlarca yıl önce yapılmış. Bizi etkileyemez. Anladınız mı? Peki ama, dedi Trillian sessizce. Ya füzeler? Füzeler mi? Beni güldürme. Ford, Zaffod'un omzuna hafifçe vurup arka ekranı gösterdi. Arkalarında iki gümüş ok, atmosferden yukarıya, gemiye doğru hızla yükseliyordu. Görüntünün çabucak büyütülmesiyle birlikte daha yakından görülebilir bir hale geldiler. Gökyüzünde gümbür gümbür ilerleyen ve gerçekten büyük iki roketti. Olayın aniliği şok ediciydi. ''Sanırım bizi etkilemek için başarı olasılığı yüksek bir deneme yapacaklar.'' dedi Ford. Zaffod şaşkınlık içinde onlara baka kaldı. ''Hey, bu dehşet verici!'' dedi. ''Aşağıdaki birileri bizi öldürmeye çalışıyor.'' ''Dehşet verici!'' dedi Arthur. ''Bunun ne anlama geldiğini anlamıyor musunuz?'' ''Evet, öleceğiz.'' Evet, ama onun dışında. Onun dışında mı? Bu gerçekten de doğru yolda olduğumuz anlamına geliyor. Yörüngeden ne kadar zamanda çıkıp kaçabiliriz? Saniyeler ilerledikçe füzelerin ekrandaki görüntüleri daha da büyüyordu. Şimdi kendi çevrelerinde ani bir dönüş yapıp dosdoğru hedeflerine giden bir rotaya girmişlerdi. Yalnızca savaş başlıkları görünüyordu. Sadece meraktan soruyorum, dedi Trillian. Ne yapacağız? Sakin olun yeter, dedi Zaffod. Hepsi bu mu? Diye bağırdı Arthur. Hayır, ayrıca şey de yapacağız. Kaçacağız, dedi Zaffod. Ani bir panikle. Bilgisayar, nasıl bir kaçış hareketi belirleyebiliriz? Şey, korkarım ki belirleyemeyiz çocuklar, dedi bilgisayar. Ya da başka bir şey, dedi Zaffod. Yönlendirme sistemlerimde bir tutukluk var sanırım, diye açıkladı bilgisayar canlı bir sesle. Çarpışmaya 45 saniye. Eğer rahatlamanıza yardım edecekse bana Eddie deyin lütfen. Zaffod aynı anda birkaç farklı yöne kaçmaya çalıştı. Pekala, dedi. Gemiyi manuel kontrole geçirmeliyiz. Onu uçurabilir misin? Diye sordu Ford tatlı bir sesle. Hayır. Sen? Hayır. Trillian sen? Hayır. Tamam, dedi Zaffod gevşeyerek. Öyleyse bunu hep birlikte yaparız. Ben de uçuramam, dedi Arthur. Orada olduğunu gösterme vaktinin geldiğini hissetmişti. Bunu tahmin etmiştim, dedi Zaffod. Pekala, bilgisayar. Tam bir manuel kontrole ulaşmak istiyorum. Sizindir, dedi bilgisayar. Birkaç büyük masa paneli kayarak açılıverdi. İçlerinden sıra sıra kontrol konsolu çıktı ve mürettebatın üzerine genişletilmiş polistiren ambalajı parçaları ve selofan ruloları yağdı. Bu kumanda cihazları daha önce hiç kullanılmamıştı. Zaffod çıldırmış gibi kontrollere baktı. Pekala Ford, dedi. Tam güç geri itiş. Sancak tarafına 10 derece dön. Ya da buna benzer bir şey. İyi şanslar çocuklar, diye cıvıldadı bilgisayar. Çarpışmaya 30 saniye. Ford kumanda cihazlarına atladı. Ona yalnızca birkaç tanesi ilk bakışta bir şeyler ifade etmişti ve o da bunların kollarını çekti. Yönlendirici jet roketleri aynı anda her yöne itmeye çalışırken gemi sarsıldı ve çığlığı bastı. Ford çektiği kolların yarısını bıraktı ve gemi kendi çevresinde dar bir kavisle dönerek geldiği yöne, dosdoğru üzerine gelen füzelere doğru ilerledi. Herkes duvarlara fırlayınca duvarlardaki hava yastıkları bir anda şişti. Birkaç saniyeliğine atalet kuvvetleri onları dümdüz yerlerine mıhladı. Nefes alabilmek için kıvranmak isteseler de hareket edemiyorlardı. Zaffod hareket etmeye çalıştı. Çaresizlikten delirmiş bir halde debelendi ve sonunda yönlendirme sisteminin bir parçası olan küçük bir manivela koluna sert bir tekme indirmeyi başardı. Manivela kolu koptu. Gemi ani, sert bir dönüş yaptı ve roket gibi yukarı fırladı. Mürettebat şiddetle köprünün arkasına savruldu. Ford'un, otostopçunun galaksi rehberi kopyası kontrol konsolunun başka bir bölümüne şiddetle çarptı ve bunun sonucu olarak da rehber dinlemek isteyen herkese Antareler'de yaşayan Antare papağanı salgı bezi kaçakçılığının en iyi yollarını anlatmaya başladı. Bir kürdana geçirilmiş Antare papağanı salgı bezi, iğrenç ama çok aranan bir kokteyl lezzetidir. Ve diğer zengin budalaları etkilemek isteyen zengin budalalar bu lezzet için sık sık büyük paralar dökmektedir. Ve birdenbire gemi bir taş gibi aşağıya düşmeye başladı. Aşağı yukarı tam o anda mürettebatın birinin kolunun üst kısmında fena bir çürük meydana geldi. Bunu vurgulamalı. Çünkü daha önce açıklanmış olduğu üzere onun dışında mürettebat bu olaydan sıyrık bile almadan kurtulmuş ve ölümcül nükleer füzeler sonunda gemiye çarpmamıştır. Mürettebatın güvenliği kesinlikle garanti altındadır. "Çarpışmaya 20 saniye çocuklar," dedi bilgisayar. "O zaman yeniden çalıştır şu lanet olası motorları," diye bas bas bağırdı Zafod. "Şey, elbette çocuklar," dedi bilgisayar. Motorlar hafif bir kükreme ile yeniden çalışırken hızla düşmekte olan gemi yumuşak bir hareketle düzeldi ve bir kez daha füzelere doğru ilerlemeye başladı. Bilgisayar bir şarkıya başladı. "Fırtınada yürürken," diye mırıldandı genizden bir sesle. "Dik tut başını." Zafod ona çenesini kapamasını haykırdı. Ama sesi doğal olarak yaklaşan sonları olduğunu varsaydıkları gürültüde kaybolup gidecekti. "Ve sakın korkma karanlıktan," diye feryat etti Edi. Gemi düşüşten kurtulup yerle paralel hale gelirken bunu baş aşağı dönerek yapmıştı. Bu nedenle artık tavanda yatmakta olan mürettebat için yönlendirme sistemlerine ulaşmak tamamen imkansızdı. "Fırtınanın sonunda," diye şarkısına yumuşak bir sesle devam etti Edi. Ekrandaki iki koca füze gemiye doğru gümbür gümbür yaklaşırken iyice korkunç görünüyorlardı. Altın bir gökyüzü vardır. Ama olağan dışı bir şans eseri, füzeler uçuş motorlarını zikzak çizerek ilerleyen gemininkine tam olarak uyduramamışlardı henüz. Ve geminin tam altından geçip gittiler. "Ve tarla kuşunun tatlı gümüş şarkısı. İkinci çarpışma süresi 15 saniye dostlar. Rüzgarda yürümeye devam et." Acı bir çığlık atarak kavis çizen füzeler tekrar geminin peşinden dalışa geçtiler. "Buraya kadarmış," dedi Arthur onları izlerken. "Artık öleceğimiz oldukça kesin, değil mi?" "Keşke bunu söyleyip durmasan," diye bağırdı Ford. "Yine de öleceğiz, öyle değil mi?" "Evet." "Yağmurda yürümeye devam et," diye şarkısını sürdürdü Edi. Arthur'un aklına aniden bir fikir geldi. Ayağa kalkmaya uğraştı. "Neden kimse şu ihtimalsizlik motoru denen şeyi çalıştırmıyor?" dedi. "Ona ulaşabiliriz herhalde." "Nesin sen, deli mi?" dedi Zafod. "Uygun programlama yapılmadan çalıştırılırsa her şey olabilir." "Şu aşamada bir şey fark eder mi?" diye bağırdı Arthur. "Düşlerin fırlatılıp atılsa ve yerle bir olsa bile," diye devam etti Edi. Arthur, duvar kavisinin tavanla birleştiği noktalara yerleştirilmiş heyecan verici bodurluktaki dökme parçalardan birine tırmandı. "Yürümeye devam et. Yüreğinde umutla yürü." "Arthur'un ihtimalsizlik motorunu neden çalıştıramadığını bilen var mı?" diye bağırdı Trillian. "Ve asla yalnız yürümeyeceksin. Çarpışmaya 5 saniye. Sizi tanımak harikaydı çocuklar. Tanrı sizi korusun. Asla yalnız yürümeyeceksin." "Size soruyorum," diye bağırdı Trillian. "Arthur'un ihtimalsizlik motorunu neden çalıştıramadığını?" Tam o anda akıllara zarar bir gürültü ve ışık patlaması oldu. Bölüm 18. Bu olayın hemen ardından Altın Kalp oldukça dikkat çekici ve yeni bir iç tasarımla sanki hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Bir şekilde biraz daha büyümüş, yeşil ve mavinin zarif pastel tonlarına boyanmıştı. Ortada süs niyetine konulmuş sarmal bir merdiven, yerden fışkıran eğrelti otları ve sarı çiçeklerin arasında duruyordu. Yanında taştan yapılmış bir güneş saati kaidesi ana bilgisayar terminalini barındırıyordu. Zekice yerleştirilmiş ışıklar ve aynalar, insana zarif görünümlü geniş bir bahçeye bakan bir limonlukta bulunduğu izlenimini veriyordu. Limonluk bölgesinin çevresinde ince ve karmaşık bir güzelliğe sahip dövme demir ayakları olan mermer masalar vardı. Mermerin cilalı yüzeyine baktığınızda aygıtların şekilleri belli belirsiz görülebiliyor ve onlara dokunduğunuzda aygıtlar hemen elinizin altında gerçeğe dönüşüyordu. Aynalar doğru açılardan bakıldığında gereken bütün verileri yansıtıyordu. Ama verilerin nereden yansıdığını görmek neredeyse imkansızdı. Her şey gerçekten de müthiş güzeldi. "Tanrı aşkına neler oldu?" dedi hasır örgü bir güneşlenme koltuğunda dinlenen Zaphod Biblaprox. "Şey, ben tam diyordum ki," dedi küçük balık havuzunun kenarına yerleştirilmiş bir şezlongu uzanmış yatan Arthur. "İhtimalsizlik motorunun düğmesi burada." Düğmenin eskiden durduğu yeri işaret etti ama artık orada saksı içinde bir bitki vardı. "Peki ama neredeyiz biz?" dedi Ford. Sarmal merdivende oturmuştu ve elinde güzelce soğutulmuş bir bardak pangalaktik gargara bombası tutuyordu. "Tam olarak eski yerimizdeyiz sanırım," diye belirtti Trillian. Çevrelerindeki aynalar birdenbire hızla akıp giden Magretia'nın çorak topraklarını gösterirken. Zaphod koltuğundan ayağa fırladı. "Öyleyse füzelere ne oldu?" dedi. Aynalarda yeni ve şaşırtıcı bir görüntü belirdi. "Bir saksı petunya ve çok şaşkın görünen bir balinaya dönüşmüşler gibi," dedi Ford kuşkuyla. "İhtimalsizlik faktörü 8.767.128'e 1, diye araya girdi Eddie. Hiç değişmemişti. Zaphod gözlerini dikip Arthur'a baktı. "Bunu sen mi düşündün dünyalı?" diye sordu. "Şey," dedi Arthur, "tek yaptığım..." "Bu çok iyi bir fikirmiş, biliyor musun? İlk önce koruyucu ekranları çalıştırmadan ihtimalsizlik motorunu bir saniyeliğine çalıştırmak. Hey evlat, az önce hepimizin hayatını kurtardığını biliyorsun değil mi?" "Şey," dedi Arthur, aslında ben gerçekten hiçbir şey..." "Öyle mi?" dedi Zaphod. "Neyse, o zaman unut gitsin. Pekala bilgisayar, bizi yere indir." "Ama unut gitsin," dedim. Unutulan bir diğer şey de tamamen ihtimal dışı olmasına rağmen bir ispermeçet balinasının aniden yabancı bir gezegenin yüzeyinin birkaç kilometre yukarısında vücut bulmasıydı. Bu bir balina için doğal yollarla kanıtlanması mümkün olmayan bir durum olduğu için bu zavallı masum yaratığın kimliğini kabul etmesi adına yeterli zamanı olmaksızın artık bir balina olmadığı gerçeğine alışması gerekmişti. Aşağıda bu balinanın yaşamına başladığı andan bitirdiği ana dek düşündüklerinin eksiksiz bir kaydını bulacaksınız. "Hey, neler oluyor?" diye düşündü. "Şey, affedersiniz, ben kimim acaba? Kimse yok mu? Niçin buradayım? Hayattaki amacım ne? Ben kimim derken ne kastediyorum?" "Sakin ol, derhal kendini topla." "Hey, ilginç bir duygu bu, nedir acaba? Şeyimde esnemeye, karıncalanmaya benzer bir şeyler hissediyorum. Dünya adını vereceğim şeyle ilgili. Bundan sonra muhakeme diyeceğim şeyde ilerleme diyeceğim şeyi kaydetmek istiyorsam, şeylere birer isim bulsam iyi olacak. O zaman şeyime mide diyelim.